Ayrım 4. Kendini bir toplantı salonundan içeri giriyormuş sandıka. Pek değişik kimselerin oluşturduğu bir kalabalık. Hiçbiri de umursamadı Kaan'ın gelişini. İki penceresi bulunan orta büyüklükteki salonu doldurmuştu. Salon, tavanın hemen altında bir galeriye çevrilmişti. Galeride tıklım tıklım doluydu. Buradakiler ancak iki büklüm ayakta durabiliyor, başları ve sırtları tavana değiyordu. Salondaki havadan bunalan K dışarı çıktı ve galiba kendisini yanlış anlayan kadına ''Ben bir marangoz sormuştum, Lanz adında biri.'' dedi. ''Evet.'' diye cevapladı kadın. ''Lütfen içeri buyurun.'' Belki söyleneni yapmayacaktı K ama kadınına doğru yürüyüp elini kapının koluna uzatarak ''Arkanızdan kilitlemem gerekiyor kapıyı, artık kimse salona giremez.'' dedi. ''Çok iyi edersiniz ama salon bu durumuyla da dolu adam akıllı.'' diye cevapladı K. Ama yine de tekrar girdi içeri. Kapının hemen yanında durmuş birbiriyle konuşan, biri ellerini hayli ileri uzatmış, para sayar gibi yaparken, ötekisi dikkatle onun gözlerinin içine bakan iki adamın arasından bir el uzanıp K'nın koluna yapıştı. Al yanaklı küçük biri olan, ''Geliniz, geliniz.'' dedi K'ya. K oğlanın peşine takıldı. Karınca gibi kaynaşan bir kalabalık vardı salonda. Ama yine de arada dar bir yol görünüyor, galiba iki ayrı grubu birbirinden ayırıyordu. Sağ ve soldaki ilk sıralarda pek kendisine dönük bir yüz görememesi, söz ve jestleri yalnız kendi grubundakilere yönelik kimselerin sırtlarıyla karşılaşması, K'nın bu sahnesini pekiştirir gibiydi. Çoğunluğun üzerinde siyah giysiler, vücuda oturmayarak sarkan eski ve uzun redingotlar vardı. İşte bu giysilere bir anlam veremiyorduk K. Yoksa bütün bu toplantıya siyasi bir bucak toplantısı gözüyle bakacaktı. Çocuk salonun öbür ucuna götürmüştü K'yı. Burada yine insanla tıklım tıklım dolu bir yükselti üzerine uzunlamasına yerleştirilmiş alçak bir kürsü duruyordu. Yükseltinin kenarına yakın bir yerdeki kürsünün başına kısa boylu, şişman ve tık nefes bir adam geçmiş, geride dikilen dirseklerini sandalyenin arkalığına dayayıp bacaklarını kavuşturmuş biriyle sohbet ediyor, arada gürültülü kahkahalar savuruyordu. Bazen birini karikatürize etmek ister gibi boşlukta sağa sola oynatıyordu kolunu. Yol gösteren çocuk Kaan'ın geldiğini ancak güçlükle haber verebildi. İki kez parmakların ucuna basarak boynunu uzatıp bir şeyler söylemeye çalıştıysa da farkında olmadı adam. Ancak yükselti üzerindekilerden birinin çocuğa dikkatini çekmesi üzerine döndü, başını eğerek oğlanın alçak sesle ilettiği haberi dinledi. Sonra saatini çıkarıp acele K'ya baktı. ''Bir saat beş dakika önce gelecektiniz.'' dedi. K bir cevap vermek istediyse de fırsat bulamadı. Çünkü adam daha sözünü bitirir bitirmez salonun sağ yarısı baştan aşağı bir homurdanma almıştı. Bunun üzerine sesini yükselterek ''Bir saat beş dakika önce gelecektiniz.'' diye tekrarladı adam. Bir yandan salondakilere çarçabuk bir göz attı. O saat büyüdü homurdanma. Ama adam bir şey söylemeyince yine yavaş yavaş dindi. Salon K'nın içeriye girdiği andakinden çok daha sessizleşmişti şimdi. Yalnız galerideki susmak bilmiyordu. Loşlukta toz ve pus içinde seçebildiği kadarıyla kılık kıyafetleri aşağıdakilerden de hırpaniydi. Kimi kafasını incitmemek için yanında getirdiği bir yastığı tavanla baş arasına yerleştirmişti. K konuşmaktan çok çevresini izlemeye karar vermişti. Bu yüzden geç geldiği için kendisini savunmaya kalkmadı. ''Geç olsun, geldim ya?'' diye cevapladı yalnız. K'nın sözleri salonun sağ yarımında bu kez bir alkış yol açtı. ''Hepsi de kolay elde edilebilecek kimseler bunların.'' diye geçirdiği içinden K. Ancak hemen arkasında kalıp sadece tek tük alkış seslerinin duyulduğu salonun sol yarımındaki sessizlik hoşuna gitmedi. Ne söylesem de salondakilerin tümünün, tüm olmazsa hiç değilse aşağıdakilerin tempatisini kazansam diye düşündü. ''Öyle ama'' dedi adam. ''Sizi bundan sonra sorgulamak zorunda değilim.'' Birden salonda yeniden homurdanmalar başladı. Ama şimdikiler bir yanlış anlamadan kaynaklanıyordu. Çünkü adam hemen salondakileri susmalarına işaret edip konuşmasını sürdürdü. ''Ben yine bu defalık yapacağım sorgulamanızı. Ancak bir daha böyle gecikmek yok. Yaklaşayım bakayım şimdi.'' Biri yükseltiden sıçrayıp inerek yer açtı. K da açılan yere yürüdü. Kürsünün hemen kenarına kadar gelip dayandı. Arkasında öylesine bir içip kakışma vardı ki karşı koymaya çalışmasa sorgu yargıcının kürsüsünü, hatta belki kürsüyle birlikte sorgu yargıcının kendisini yükseltten aşağı yuvarlaması işten değildi. Ama sorgu yargıcının aldırdığı yoktu hiç. Koltuğuna kurulmuş oturuyordu. Arkasında dikilen adama son bir söz söyleyip elini kürsü üzerindeki tek eşya olan ufak bir cep defterini uzattı. Hani okul çocuklarının defterlerine benziyordu. Eskiyip yıpranmış, sayfeleri çevrile çevrile iler tutar yeri kalmamıştı. Evlerde boyacılık yapıyorsunuz, öyle mi? Diye sordu adam. Hayır dedi K. Büyük bir bankada birinci şefim. Hani bu cevabı salonun sağında oturanlar arasında öylesine içten bir gülüşmeye yol açtı ki K da güldü kendini tutamayarak. Ellerini dizlerine dayamışlar, sanki inatçı bir öksürük nöbetine yakalanmış gibi sarsıla sarsıla gülüyorlardı. Hatta galeride de tek tek gülenler görülüyordu. Bunun üzerine sorgu yargıcı adam akıllı hırslandı. Aşağıdakilere karşı elinden bir şey gelmediğinden olacak, hıncını galeridekilerden almak isteyerek sıçrayıp kalktı ayağa. Oradakilere tehditler savurdu. Başka zaman pek dikkate çarpmayan gür kaşları, şimdi kara ve kalın, gözlerinin üzerinde bütün belirginliğiyle ortaya çıkmıştı. Ama salonun sol yanı sessizdi hala. Burada sıra sıra ayakta dikilenler görülüyordu. Yüzlerini yükseltiye doğru döndürmüş, orada konuşulanları dinliyor, bir yandan da salonun öbür tarafındakilerin bağırıp çağırmalarına sessiz sakin kulak veriyor, hatta kendi aralarından bazılarının karşı gruptakilerle ortak davranışlarına ses çıkarmıyorlardı. Sayıları da azdı ötekilerden. Hani onlar da karşıt gruptakiler gibi önemsiz kişilerdi belki ama sakin davranışları kendilerine daha bir önem kazandırıyordu. Derken bunların da duygularını dile getirdiği kanısıyla konuşmaya başladı K. Boyacı olup olmadığıma ilişkin sorunuz, Sayın Yargıç. Doğrusu sormuş da değilsiniz, düpedüz ileri sürdünüz bunu. Aleyhimde yürütülmek istenen davanın nasıl şey olduğu konusunu açıkça gösteriyor. Bunun hiç de bir dava olmadığını söyleyerek itirazda bulunabilirsiniz. Yerden göğe kadar hakkınız var derim. Çünkü bir dava olabilmesi için benim bunu öyle kabul etmem gerekiyor. Ama şu anda öyle de kabul ediyorum. Hani sizlere acıyorum da onun için. Zaten birazcık bu iş üzerinde durulmak istendi mi yapılacak tek şey kalıyor. Acımak. Rezil bir dava olduğunu söylemeyeceğim. Ama bu deyim üzerinde de sizi düşünmeye davet ediyorum. K durup salondakilere baktı. Ağır sözler söylemiş, söyledikleri söylemeyi niyetlendiklerinden de sert kaçmıştı. Ama gerçek sözlerdi hepsi. Sağda ya da solda yükselecek bir alkış hak etmişti. Ne var ki çıt çıkmıyordu salonda. Anlaşılan herkes merakla bundan sonra konuşacaklarını bekliyordu. Belki de sessizlik ortasında birden patlak verip her şeyi sona erdirecek bir şeyler hazırlanmaktaydı. Ama derken salonun sondaki kapının açılarak anlaşılan çamaşırları yıkayıp bitirmiş genç kadının içeri girmesi ve bütün sakınganlığına karşın kim bakışlar üzerine çekmesi canını sıkar gibi oldu K'nın. Ancak sorgu yargıcı yüreğini ferahlatıyor çünkü konuşması onun üzerinde hemen etkisini gösteriyor benziyordu. Yargıç şimdiye kadar K'yı ayakta dinlemiş çünkü galeridekileri çıkışmak üzere doğrulduğu zaman K birden konuşmaya başlamıştı. K hazır susmuşken sanki kimsenin fark etmemesini ister gibi yine usulcacık yerine oturdu. Herhalde yatışmak için not defterini tekrar çekip önüne aldı. Çaresiz Sayın Yargıç diye konuşmasını sürdürdü K. Hatta elinizdeki not defteri de sözlerimi doğrulayacaktır. Yabancı topluluk içinde yalnızca kendi sakin sözlerini işitmekten memnun, acele yargıcın öndeki deftere uzandı. Sanki defterden korkar gibi parmakların ucuyla orta yerdeki bir yaprağından tutup havaya kaldırdı. Defterin sık satırlarla dolu, lekeli ve sarı kenarlı yaprakları iki yandan aşağı sarktı. İşte size Sayın Yargıç'ın evrakları, diyerek defteri yine masanın üzerine bıraktı K. Hiç çekinmeyin, devam edin okumanıza Sayın Yargıç. Benim için kapalı kutu, çünkü ancak iki parmağımla dokunabileceğim, elim almaktan çekineceğim bir defter. Ama yine de bana ilişkin suçlamalarla dolu bu defterden zerre kadar korkuyor değilim. Sorgu yargıcının masanın üzerine düşer düşmez defteri kapması ve biraz orasını burasını düzelterek okumak üzere yeniden önüne çekmesi derin bir alçalmadan başka bir şey olamazdı. Ya da ister istemez böyle yorumlanması gerekiyordu. Salonda ilk sırada oturanların yüzleri öylesine bir merakla kendisine çevrilmişti ki K bir an durup onlara baktı. Hepsi de hayli yaşlı kimselerdi ve birkaçı aksakallıydı. K'nın konuşmaya başlamasıyla içerisine gömüldükleri uyuşukluğu sorgu yargıcının uğradığı aşağılanmaya karşın elden bırakmayan bu adamlar, bütün topluluğu yönlendirebilen söz sahibi kişiler miydi yoksa? Sesini biraz alçaltarak, ''Bana yapılanlar'' diye devam etti K. Konuşurken gözlerini ikide bir ön sıradakilerin yüzlerinde dolaştırıyor, bu da konuşmasına bir savrukluk veriyordu. ''Bana yapılanlar, nihayet yalnız bana yapılmıştır ve ben üzerinde fazla durmadığım için pek önemi yok.'' Ama başkalarına karşı da nasıl davranıldığını gösteriyor bu. Ben de işte onların hesabına buradayım, kendim için değil. K farkında olmadan sesini yükseltmişti. Kalabalık arasından biri ellerini havaya kaldırmış alkışlıyor ve bağırıyordu. Bravo, Doğru söylüyor. Bravo. Bravo vallahi. Bravo. İlk sıradakiler arasında yer yer sakallarını çekiştirenler görülüyor ama hiçbiri sese dönüp bakmıyordu. Kaan'ın da önemsediği yoktu bağırmayı ama bu ne de olsa onu yüreklendirmişti. Artık herkesin kendisini alkışlamasını gerekli görmüyordu. Salondakilerin ilgili sorun üzerinde düşünmelerini sağlayabilir ve içlerinden birini ya da ötekini ikna edebilirse bu kendisine yeterdi. Söyleyi çekmekte usta olduğumu göstermek değil amacım, diye ekledi K. İstesem de zaten başaramam. Sayın Yargıcın, kendileri sanırım çok daha iyi konuşurlar. Meslekleri gereğidir. Ben yalnız kamu ilgilendiren bir yarayı kamu önünde deşmek istiyorum. Dinleyin bakın. Aşağı yukarı 10 gün önce tutukladılar beni. Tutuklama olayını anımsadıkça gülesim geliyor. Ama şimdi yeri değil bunun. Erkenden yatakta bastırdılar. Belki de Sayın Yargıcın sözlerine bakılırsa olmayacak bir şey değil hani. Belki de görevliler yine benim gibi suçsuz bir boyacıyı tutuklama emrini almışlardı da beni seçtiler. Bitişik odayı iki hödük görevli tutmuştu. Azılı bir haydut olsaydım bundan sıkı güvenlik önlemlerine başvurulmazdı. Üstelik ahlaksız heriflerdi görevliler. Boşboğazlıklarından kafam şişti. Kendilerine rüşvet teklif edeyim diye dönüp durdular çevremde. Bir takım düzenbazlıklarla çamaşır ve giysilerimi ele geçirmek istediler. Kahvaltımı gözünün önünde utanmadan midelerini indirip sözde bana kahvaltı alıp gelmek için para istediler. Dahası var. Beni bir üçüncü odaya götürüp şeflerin karşısına çıkardılar. Pek takdir ettiğim bir bayan odasıydı burası. Odanın ister istemez benim yüzümden ama benim suçum olmadan görevlilerle şef tarafından nasıl pisletildiğine ister istemez seyirci kaldım. Serin kanlılığımı yitirmemem kolay değildi. Ama yitirmedim ve tamamen serin kanlı sordum şefe. Hani kendisi burada olsa kuşkusuz doğrulardı sözlerimi. Neden tutukladınız beni? Dedim. Şu anda sersemce bir gurur simgesi gibi sözü geçen bayanın odasında sandalye kurulmuş haliyle hala gözümün önünde canlanan şef ne cevap verdi biliyor musunuz? Aslında baylar cevap falan vermedi. Belki gerçekten bir şey bilmiyordu. Beni tutuklamıştı, ötesini aramıyordu işte. Hatta bu yetmiyormuş gibi benim bankada çalışan 3 küçük memuru söz konusu bayanın odasına getirip koymuştu. Bu 3 kişi bayanın resimleriyle öteberilerine el sürmek, bunları dağıtıp karıştırmakla oyalanıyordu. 3 memurun odada bulunuşunun bir başka nedeni daha vardı kuşkusuz. Pansiyon sahibimle hizmetçisi gibi bunlar da benim tutuklandığım haberini çevreye yayacak, benim kamu önündeki itibarımı zedeleyecek, özellikle bankadaki mevkimi sarsmaya çalışacaklardı. Ne var ki zerre kadar başarıya ulaşamadılar. Hatta pek basit bir kadın olup adını burada saygılanacağım ev sahibim Bayan Grubach bile böyle bir tutuklamaya başıboş sokak çocuklarının bir oyunu gözüyle bakılabileceğini sezecek kadar zeka eseri gösterdi. Yine söylüyorum, olay bütünüyle keyfimi kaçırdı. Geçici bir süre canımı sıktı. Hepsi o kadar. Ama daha kötü sonuçlar da doğuramaz mıydı? Konuşmasının burasında durdu Ka ve sessiz sedasız oturan sorgu yargıcına baktı. Yargıcın kalabalık içindeki birine kaş göz işareti yaptığını fark eder gibi olup gülümsedi. Şu anda Sayın Yargıç aranızda bulunan birine gizli bir işaret yolladı. Buradan anlaşılıyor ki yukarıdan yönetilen kişiler var aranızda. Bilmiyorum, işaret ıslıklara mı yoksa alkışlara mı yol açacaktı? Bunu vakitsiz açıkladığım için işaretin taşıdığı anlamı öğrenemeyeceğimin pekala farkındayım. Eksik olsun. Hiç umurumda değil doğrusu. Ve Sayın Yargıç'a hepinizin önünde izin veriyorum. İçinizdeki parayla tutulmuş adamlarına el altından işaretler yollayacağına yüksek sesle konuşsun. Öyle iletsin direktiflerini. Açıktan açığa kendilerini burada ıslıklayın, şurada alkışlayın desin. Sorgu yargıcı ne yapacağını bilemediğinden ya da sabırsızlandığından sandalyesinde kımıldanıp duruyordu. Derken hemen arkasında dikilip daha önce sohbet ettiği adam genel olarak kendisini cesaretlendirmek ya da önemli bir tavsiyede bulunmak için yargıça doğru eğildi. Salondakiler birbirleriyle alçak perdeden ama harıl harıl söyleşiye koyulmuştu. Başlangıçta adeta karşıt düşünceleri savunmuş bu kimseler şimdi birbirine karışmış, bazısı parmağıyla K'yı, bazısı sorgu yargıcını gösteriyordu. Salondaki puslu duman son derece can sıkıcıydı. Hatta uzaktakilerin doğru dürüst seçilebilmesini önlüyor ama hepsinden çok galerideki seyircileri rahatsız ediyordu. Galeridekiler bir yandan göz ucuyla çekinerek sorgu yargıcına bakarken, bir yanda olup bitenleri daha izleyebilmek için aşağıdakilere alçak sesle sorular yöneltmek zorunda kalıyordu. Soruları cevaplar ise yine yavaşçacık, eller ağızlara siper edilerek veriliyordu. K çıngırak olmadığından yumruğu ile masaya vurarak ''Şimdi bitiyor sözüm'' diye bağırdı. Birden irkilen sorgu yargıcı ile Arkasındaki danışmanın başları hemen ayrıldı birbirinden. Hani bütün bu işin bir ilgisi yok benimle. Dolayısıyla üzerinde seri kanlı yargılar verilebilecek durumdayım. Ve sizler için bu sözüm ona mahkeme bir önem taşıyorsa beni dinleyerek çok şey kazanabilirsiniz. Söylediklerim üzerinde tartışmayı daha sonraki bir zaman ertelemenizi rica ederim. Çünkü vaktim yok şimdi. Az sonra çekip gideceğim. Ansızın salonda bir sessizlik baş göstermişti. Salondakileri daha şimdiden işte öylesine etkisi altına almıştık ka. Artık baştaki gibi her ağızdan bir ses çıkmıyor, alkışlayanlara bile rastlanmıyordu. Buna karşılık herkes ikna olmuşa benziyor ya da ikna olmak üzere bulunuyordu. Pek yavaş, hiç şüphe yok ki diye devam ettik ka. Söylediklerine salondaki topluluğun dikkatle kulak verişi hoşuna gitmişti. Sessizlik ortasında öylesine bir uğultu baş göstermişti ki en hayranlık dolu alkışlardan daha coşturucuydu. Hiç şüphe yok ki bu mahkemenin bütün eylemlerinin gerisinde, yani benim davayı örnek alırsak, bu tutuklama ve bugünkü soruşturmanın arkasında büyük bir örgüt saklı yatıyor. Öyle bir örgüt ki hizmetinde yalnız paralel satın alınabilen görevliler, sersem şefler ve en iyilerinin erdemliliği alçak gönüllü olmaktan ileri geçmeyen sorgu yargıçları çalıştırmakla kalmıyor, mübaşirlerin, zabıt katiplerinin, jandarmaların ve diğer kimi yardımcıların, hatta cellatların, bunu ileri sürmekten asla çekinmeyeceğim, aralarında yer aldığı o hayli kalabalık, zorunlu maliyetleriyle bir yüksek ve en yüksek bir yargıçlar topluluğunu da sinesinde barındırıyor. Peki nedir bu örgütün amacı baylar? Amacı, suçsuz kişilerin tutuklanması, bu kişilere karşı saçma ve benim davadaki gibi çokluk sonuçsuz kalacak bir kovuşturma ve soruşturmanın yürütülmesi. Bu işte böyle baştan aşağı bir saçmalık varken, memurların düpedüz ahlaksız ve rüşvet peşinde koşanan kimseler olması nasıl önlenebilir? Buna imkan var mı baylar? En yüksek yargıç bile ister istemez yoldan çıkacaktır bu durumda. Onun için görevliler tutukluların giysilerini üzerlerinden yürütmeye bakacak, onun için şefler zorla başkalarının odalarına girecek, onun için suçsuz kimseler sorgulanacaklarına herkesin önünde rezil rüsva edileceklerdir. Görevliler buna tutukluların eşyalarının konduğu depolardan söz açtı. Zavallıların, binbir zahmetle edindikleri eşyaların, hırsız depo memurlarından fırsat kalırsa çürüyüp küflendikleri bu depoları bir görmek isterdim doğrusu. O anda salonun arka ucundan gelen bir çığlık üzerine konuşmasına ara verdi K. Gün ışığı puslu havaya akımsı bir renk verip göz kamaştırdığından ellerini gözlerine siper ederek sesin geldiği yere baktı. Demin salona girmesi kendisini hayli rahatsız etmiş olan kadının oradan geliyordu ses. Ama şimdi suç kadında mı değil mi anlaşılmıyordu. Kaan'ın bütün görebildiği bir adamın kapının yanı başında bir köşeye sıkıştırdığı kadını kucaklamaya çalışmasıydı. Ama kadın değil adamdı bağıran. Ağzını yaymış tavana bakıyordu. Her ikisinin çevresinde küçük bir topluluk birikmişti. Biraz ilerideki galeride oturanlar Kaan'ın toplantı havasına getirdiği ağırbaşlılığın böylelikle kesintiye uğramasından pek hoşlanmış gibiydiler. Kaan ilk izlenimin etkisi altında hemen olay yerine seyirtmeye kalktı. Olay yerinde düzenin sağlanmasını ve hiç değilse kadının erkeğin salondan kapı dışarı edilmesini herkesin isteyeceğini düşünmüştü. Ancak önündeki ilk sırada dikilenler hiç kımıldamadan duruyor, kimse kendisine yol vermiyordu. Hatta önüne geçmeye çalışıyorlar, yaşlı başlı adamlar kendisini engellemek için kollarını uzatıyorlardı. Derken geriden uzanan bir el arkasına dönmeye vakit bulamadan K'yı yakalığından kavradı. Bunun üzerine kadının erkeği unuttu K. Özgürlüğünü kısıtlamak, kendisini gerçekten tutuklamak istiyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı. Sağına soluna aldırmadan yükseltinin üzerinden sıçradı aşağı, kalabalıkla göz göze geldi. Bu insanlar üzerinde yanlış bir yargı mı varmıştı acaba? Konuşmasından çok şey mi olmuştu? Kendisi konuşurken salondakiler gerçek yüzlerini saklamışlardı da, şimdi konuştuklarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalkınca asıl yüzlerini açığa vuruyorlardı. Dört bir yanındaki suratlar da neydi öyle? Fıldır fıldır dönüp duran bu küçük kara gözler, sarhoşlarınki gibi bu sarkık yanaklar da ne oluyordu? Sert ve seyrek uzun sakallara uzanan eller, sanki sakal sıvazlamıyor da yumulup birer pençe durumunu alıyordu. Ama sakalların altında, Kaan'ın asıl keşfettiği şey de buydu, giysilerin yakalarında boy boy ve renk renk rozetler parıldamaktaydı. Görebildiği kadarıyla asıl keşfettiği şey, herkes de vardı bu rozetlerden. Hepsi birlikti bunların. Sağ ve solda birbirinden ayrı görünen iki grubun ikisi de birlikti. Ansızın arkasına dönen K, elleri kucağında, sessiz sakin kürsüden bakan sorgu yargıcının yakasında da aynı rozetlerle karşılaştı. ''Demek öyle!'' diye yükseltti sesini kollarını havaya kaldırarak. ansızın keşfettiği şeyi açığa vurmadan duramadı. "Bakıyorum hepiniz de memursunuz," dedi. "Demin kötülüklerinden söz açtım, o ahlaksız haydut sürüsüsünüz hepiniz. Dinleyici ve casus olarak bu salona üşüşüp bir araya geldiniz. Sözde gruplar yaptınız aranızda. Bir grup denemek için bana alkış tuttu. Suçsuz insanların nasıl baştan çıkarılacağını öğrenmek istiyordunuz. Burada bulunuşunuz umarım boşa gitmedi. Ya sizleri suçsuzluğu savunmaya çağıran bir kimseyle eğlendiniz ya da rahat bırak beni, tokadı yersin diye söylendik ha. Bu arada yanına fazla sokulan titremeli bir ihtiyara. Ya da gerçekten öğrendiniz bir şeyler. Hepinize mesleğinizde başarılar dilerim. Sözünü bitirir bitirmez kürsünün kenarında duran şapkasını kaptı K. Ve genel bir sessizlik, anlaşılan tam bir şaşkınlığın yol açtığı sessizlik ortasında kalabalık içinden ite kaka kendi yol açıp kapıya yöneldi. Ama anlaşılan sorgu yargıcı ondan tez davranmıştı. Kapıya gelmiş K'yı bekliyordu. "Bir dakika," deyince durdu K. Ama başını döndürüp yargıcın yüzüne bakmadı. Gözleri kapıdaydı. Kolu çoktan eliyle kavramış tutuyordu. "Bir noktaya, yalnız bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum," dedi sorgu yargıcı. "Bugün, belki siz işin bilincine varmış değilsiniz henüz, sorgulanmanın tutuklar için kesinlikle sağlayacağı avantajdan kendinizi yoksun bıraktınız." K kapıya bakarak güldü. "Siz alçaklar sizi," diye bağırdı. "Alın başınıza çalın sorgularınızı." Sonra kapıyı açıp koşa koşa merdivenlerden indi. O gidince bir gürültüdür koptu salonda. Toplantının havasına canlılık gelmiş, salondakiler olup bitenleri belki de öğrenciler gibi kendi aralarında tartışmaya başlamışlardı.